bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
60 Türk Romanı Fethi Naci. Edebiyat Eleştiri. Oğlak Yayıncılık, 1. Baskı, Temmuz 1998. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Edebiyat eleştirisi okumayı tadına doyulmaz bir keşif ve maceraya, eleştiri metninin kendisini ise usta işi bir edebiyat ürününe dönüştüren bir eleştirmen Fethi Naci. Çalışmalarındaki titizliği, hiçbir ayrıntıyı es geçmeyen dikkati ve özellikle romancılığımıza getirdiği özgün yorum gücüyle rafine bir edebiyat adamı olan Fethi Naci'nin, Ahmet Mithat Efendi ile başlayıp günümüze ulaşan Türk romancılığının gelişimine, değişimine, devinimine eleştirel ve kalıcı bir tanıklık. 60 Türk romanı, kötü romanlar içinde güzel eleştiriler yazılabileceğinin kanıtlarıyla birlikte edebiyatın gerçek tadına varmak isteyenlere. Felatun Bey ile Rakım Efendi. Felatun Bey ile Rakım Efendi 1876'da yayımlanmış, Biz Sacit Erkan'ın eski yazıdan çevirdiği ve Yurttaş Kitap Evi'nce 1966'da yayımlanan baskıdan yararlandık. Batılılaşma sürecinin başında ortaya çıkan alafranga zübbe tipi dendi mi ilk akla gelen roman Felatun Bey ile Rakım Efendi'dir. Felatun Bey yanlış bir batılılaşma anlayışının, tüketime yönelik bir batılılaşma anlayışının örneği. Rakım Efendi ise Ahmet Mithat Efendi'nin özlediği, bunun içinde idealize ettiği Osmanlı Efendisi örneği. Ahmet Mithat Efendi Felatun Bey'den söz ederken bu hikayenin nısfi dahi ona mahsustur. Sayfa 156. Diyor ya, 192 sayfalık romanının sadece 42 sayfasında Felatun Bey'den söz ediliyor. Kalan 150 sayfa hep Rakım Efendi ile dolu. Gerçekte Ahmet Mithat Efendi alafrangalığa karşı değil. Rakım Efendi'den gerçekten alafranga, sayfa 65, diye söz ediyor. O halde niçin kızıyor Felatun Bey'e? Önce Felatun Bey'in babasına kızıyor. Alafrangaya olan merakın derecesini şundan anlayınız ki, yaptırdığı hane mutlaka alafranga olmak için kâgir olarak yaptırılmıştı. Sayfa 11. Bu kadar alafranga olan bir adam artık Arap hizmetçi kullanmıyor. Alafranga dostları dahi gelmekte olduğundan bunlar meyanında hizmet etmek için Rum ve Ermeni hizmetçilere ihtiyacı derkardır. Sayfa 11. Ya Felatun Bey önce tembeldir. Çalıştığı kaleme haftada sadece 3 saat uğramakta. O da çene çalmak, serüvenlerini anlatmak için. Babasının ayda 20 bin kuruşu bulan iradına güvenmektedir. Gösteriş meraklısı, yeni çıkan kitaplar alınır, ciltlenir, kitaplığa konur ve orada kalır. Felatun Bey'in kıyafetini sorarsanız tariften isharı aciz ederiz. Binaenaleyh kendisini iki gün bir kıyafette gören olmazdı ki. Felatun Bey'in kıyafeti şudur demek mümkün olsun. Sayfa 16. Bilmediği konularda ukalalık eder, pantolonu donsuz giymek alafrangalığın gereği sanır. Babası ölünce alafranga yas tutar. Her tarafım gece karanlığı gibi simsiyah kesilmiştir, der. Fransız sevgilisinin ısrarı üzerine yemek tabaklarına varıncaya kadar siyahlanmış tabak satın alır. Ve alabildiğine müsriftir. Lüks oteller, kumar, kağıthane sefaları, Fransız sevgilisinin hakaretamiz sözlerine tepki göstermez. Fakat neye yarar o Türk karısı ki tavrından azametinden geçilmez. Sayfa 103 der. Fransız sevgili 16 bin lirayı yer. Hınzır kahve beni yolup kül ettikten sonra yüz çeviriverdi. Sayfa 176. Ahmet Mithat Efendi Felatun Bey'i rezil etmek için elinden geleni ardına komaz. Mr. Ziklas'ın evinde Fransız aşçıyla oynaşırken üstüne mayonez dökülür. Mayonez faslı 6 sayfa sürüyor. Dans ederken pantolonunun kıçı boylu boyuna yırtılıyor. Zaten ayağında bombar gibi bir pantolon olup pantolonun dahi Adem'i müsaadesine mebni asla eğilmeyerek mum gibi dans ederdi. Sayfa 69. Fransız aşçı sanarak evin hanımına saldırır. Sonunda Felatun Bey'i çalışmaya mahkum ederek öcünü alır. Ahmet Mithat Efendi, Cezayir Bahri Sefid'den birisinin mutasarrıflığını hamilen Dersaadet'ten hareket eder. Vapurda Rakım Efendi'ye rastlayınca memur olduğu yerde sıdkı ihlas ile çalışacağını, maaşından artıracağı parayla da borçlarını ödeyeceğini söyler. Ahmet Mithat Efendi mülkiyet konusunda pek duyarlıdır. Mustafa Nihat Özön, Recaizade Ekrem'in araba sevdası için yazdığı ön sözde Rakım Efendi yetişme tarzı ve daha bazı hususiyetleriyle Ahmet Mithat'ı çok andırmaktadır diyor. Romanın bir yerinde Rakım'ın derdest telifi bulunan bir roman müsvedatı deniyor. 148. Ahmet Mithat Efendi Batı hayranlığının alıp yürüdüğü bir dönemde bu hayranlığa bir tepki olarak yaratmış Rakım Efendi tipini. Piyano hocası Joseph'in kendini hemen Rakım'ın kollarına atar. Ziklas ailesinin iki genç kızı da Rakım'a aşıktır. Biri bu aşk yüzünden yataklara düşer. Rakım Efendi, baba Ziklas'ın aşk yüzünden ölmek üzere olan kızıyla evlenmesi halinde vereceğini söylediği 300 bin İngiliz lirası derecesinde bir serveti reddeder. Nasıl mümkün olur ki ben para için veya başka bir ümit için Canan'ı ağlatayım der. Kız iyileşince de baba Ziklas'a Cenab-ı Hak işte hem 300 bin lira servetinizi ve hem de nur gibi kerimenizi size tekrar ihsan eyledi der. Yemek yeme konusunda şöyle der Ahmet Mithat Efendi. Henüz alafranga sofrada yemek yememiş olan bir Türk'ün alafranga usulüyle yemek yediğini görmek vakıa insanı güldürür. Lakin hiç Alaturka yememiş bir İngiliz'in Alaturka yemek yemesi insanı katılıncaya kadar güldürecek bir şeydir. Joseph'ine şöyle söyletir. Bir kere Türklerdeki şu misafirperverlik Avrupa'da bulunmaz. Kağıthane sefası için Joseph'inin dedikleri böyle bir seyahat lezzeti Avrupa'nın hiçbir tarafında tanınmamış olduğunu dava edebilirim. Sayfa 125. Bütün bunlar Ahmet Mithat Efendi'nin tepkisini gösteriyor. Ahmet Mithat Efendi'nin yüzeysel batı hayranlığına karşı yarattığı Rakım Efendi'nin özellikleri nelerdir? Rakım Efendi fakir bir aileden, babası eski tophane kavaslarından. Bir yaşında yetim kalan Rakım Efendi'yi annesi ve dadısı büyütüyor. 16 yaşında hariciye kalemine giriyor. Kendi kendini yetiştiriyor. Bir yığın şey öğreniyor. Fransızca ve Farsça'da 20 yaşında kalemden 150 kuruş aylık alıyor. Çeviriler yapıyor, gazetelere yazılar yazıyor. Bu yoldan daha fazla para kazanmaya başlayınca kalemi dahi terke mecbur oldu. Burada Ahmet Mithat Efendi hemen araya giriyor. Biz bu infisale teessüf ettik. Zira koca Rakım kalemde kalmış olsaydı feyz alacağına şüphe edilemezdi. Sayfa 25. Birkaç yıl içinde ayda 20-30 lira kadar kazanmaya başlıyor. Ahmet Mithat Efendi bu para işlerine çok meraklı. Kimi zaman ölçüyü kaçırıyor. Rakım Efendi'nin 100 liraya satın aldığı cariyesine 1500 lira vermektedirler. Ama Rakım Efendi cariyeyi satmaz. Bunun üzerine cariye şöyle der. Eğer satacak iseniz sizi bir sene içinde 1400 altın temettudan men etmeye yüreğim razı olmaz. Mütercim, muharrir, muallim olarak çalışıyor. Çok çalışıyor. Zamanının değerini biliyor. Vaka kendisi evkatına dikkatle adeta bir İngiliz kadar ihtimam eylediğinden, sayfa 53, ilkesi bir adam kazandığı kadar yaşayabilir, sayfa 105, Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği kadar kazanıyordu, sayfa 73. Parasını çok hesaplı kullanıyor, hiç müsrif değil. Varidatı pek fazla olduğu zaman israfı dahi tecviz etmediğinden bilakis artan miktarını Dadı Kalfa kendi sandığında hıfzeylerdi. Ama Canan'a cariyesi piyano alıyor. Fakat Rakım Efendi'nin hakkını yemeyelim. Bunu bedava hocayı garantiledikten sonra yapıyor. Cariye alıyor ama esirliğe karşı. Canan'ı yetiştiriyor, okuma yazma öğretiyor. Fransızca öğretiyor, piyano alıyor, sonunda da evleniyor. Evindeki odası Avrupa'yı döşenmiş. Ahmet Mithat Efendi, Rakım Efendi için gerçekten alafranga diyor. Görülüyor ki Ahmet Mithat Efendi batılılaşmaya karşı tepki olarak bir Osmanlı tipi yaratırken tamamıyla kapitalizmin değer yargılarına bağlı kalmış. Ahmet Mithat Efendi, Rakım Efendi'nin ağzından edebiyatın görevini şöyle belirtiyor. Muharirler daima ihtimalattan bahsederler. Onları okuyarak hem lezzet almalı hem de mütenebbih olmalı. Sayfa 138. Felatun Bey ile Rakım Efendi'yi bitirince biz de mütenebbih oluyoruz. Har vurup harman savurmanın sonu felakettir. Çok çalışmalı, müsrif olmamalı, artan geliri biriktirmeli. Ahmet Mithat Efendi yer yer orta oyunun sözcük oyunlarından yararlanıyor. Söz gelimi Felatun Bey kafe ole der, uşağı bunu karyola anlar. Sık sık romanın gidişini durdurup söze karışıyor. Bunun için Ahmet Hamdi Tanpınar haklı olarak şöyle der. Roman sanatı hangi seviyede olursa olsun okuyucuyla kitabın baş başa kalmasını ister. Ahmet Mithat Efendi ise daima üçüncü bir şahıs gibi aradadır. Bakınız 19. asır Türk Edebiyatı Tarihi. 4. baskı 1976. Sayfa 460. Söz gelimi Felatun Bey'in annesinin öldüğünü söyledikten sonra Mevla rahmet eylesin, böyle şeyler olağandır. Başka ne diyelim ya diyor. Rakım Efendi'nin bir çeviriden ilk kez yekten 20 lira alınca gözyaşları döktüğünü söyledikten sonra okurlara seslenir. Ne o? Şaşırdınız mı? Hey kardeşim hey! Josef'in Rakım'dan müştekane bir buse alır. Roman bu vakayı nagühani Rakım'a taaccüp vermedi. Zira o zamana kadar Rakım, madamın tetkik eylediği ahvalinden işin nerelere müncer olacağını anlamıştı. Bir saat kadar daha sohbet eyledikten sonra diye sürüp giderken hemen bir paragraf açar ve şunları söyler. İhtimal ki erbabı mütalaadan bazıları vakayı meskur üzerinden mürur eden bir saat müddette nasıl sohbet edilmiş olduğunu sorarlar. Lakin hikaye usulünde mesailin şu cihetleri söylenmez, yazılmaz da. O cihetler ferasetle teyakkun edilir. Sayfa 64. Son bir alıntı. Bu lezzeti herkes takdir edemez. Ehli hal olanlar takdir eder. Ömrünü odun gibi geçirmeyip de 5-10 defalar tatlı tatlı ağlamış ve hem de ağlayışının lezzetine doyamaya doyamaya ağlamış olanlar. O halde Rakım'ın tattığı tadı takdir edebilirler. Sayfa 92. Ahmet Mithat Efendi'de çevre betimlemesi yok. 7 sayfa boyunca kağıthane sefası anlatır. O sabahın letafeti der. Kağıthane mevkiinin güzelliği der ama o kadar. Nasıl bir letafetmiş o, nasıl bir güzellikmiş o. Göremeyiz bir türlü. Buna karşılık Dadı Kalfa'nın hazırlamış olduğu söğüş ve yalancı dolma ve helva ve kuru köfte ortaya çıkıp kayıkçıların hissesi dahi ayrıldı. Sayfa 129. Demeyi ihmal etmez. Aşkı Vatan. Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yardımcı doçent doktor olarak görev yapan Sayın Zehra Toska, ilk kadın romancımızın Zafer Hanım, İlk Türkçe kadın romanında da Zafer Hanım'ın 1877'de yani ilk Türk romanı olarak bilinen Taşuki Talat ve Fitnat'ın yayımlanmasından yalnızca 5 yıl sonra. Yazdığı Aşkı Vatan, Oğlak Yayınları 1994, olduğunu gün ışığına çıkardı. Romanın dilini sadeleştirerek Zafer Hanım ve Aşkı Vatan başlıklı bir ön sözle yayımladı. Zafer Hanım romanın başındaki açıklamasında şöyle diyor. Şu sıralarda vatan ve milletimizin aleyhine ortaya çıkan bela selinin önünde bir duvar gibi yükselmek ve bu uğurda can vermek gibi kutsal düşüncelerle her yaştan vatan evladının her taraftan sular gibi akıp gidişi karşısında kendimi savaş meydanlarına atarak bütün benliğimle o vatan kardeşleriyle birlikte can vermeyi kurmuştum. Ne yazık ki ben silah tutmak şerefinden yoksun, aciz bir kadın olarak yaratılmışım. Bunun üzerine Zafer Hanım Aşkı Vatan'ı yazıyor. Elde edilecek gelirin tamamının askerlerin yardımına verileceğini açıklıyor. Oysa Zehra Toska kitabın iç kapağında Esma'nı hasılası mecrahini askeriyeye ait olacaktır cümlesinin yer aldığını belirtiyor. Doğrusu da bu olsa gerek. Gelir tutarı yaralı askerlere ait olacaktır. Bu arada tabii kutsal varlıklarını sadece ülke ve milletimizin kalıcılığına adayan veli nimetimiz, bilimin değerini anlayan Padişah Efendimiz Hazretleri gibi sözler etmeyi de unutmuyor. Padişah Efendimizin 31 Ağustos 1878'de Nebusan Meclisi'ni süresiz olarak kapatan şu bildiğimiz Abdülhamit olduğunu belirtmem gerek. Aşk-ı Vatan 1868 yılının başlarıydı diye başlıyor. Anlatıcı birkaç yalı ötede büyük bir yalıda oturan sadık dostlarından, büyük bir zatın kızı olan hanımefendi tarafından kendi bağlarında düzenlenen ziyafette tanıştığı, yıllar önce 1820'lerde İspanya'dan kaçırılarak Laz Ahmet Paşa'ya, Zehra Toska Laz Ahmet Paşa'nın gerçek kişi olduğunu belirtiyor. Satılan 60-65 yaşlarındaki Rebiya Hanım'ın hikayesiyle Rebiya Hanım'ın anlattığı Gülbeyaz'ın, gerçek adı Lorenzo olan Gülbeyaz'da Refia Hanım gibi İspanya'dan kaçırılarak Laz Ahmet Paşa'ya satılmıştır. Hikayesini ayrıca Gülbeyaz'ın Refia Hanım'a anlattığı Mario Roberto aşkının hikayesini anlatıyor. Ne sanıyordunuz, Osmanlı-Rus harbinin yol açtığı kötü koşullardan söz etmesini mi? Zafer Hanım İspanyollar arasındaki aşkların hikayelerini anlatıyor. Böyle olunca akla ilk gelen aşkı vatanın çeviri ya da uyarlama olup olmadığı. Zehra Toska bulabildiğimiz tek kaynak Mehmet Zihni Efendi'nin Meşahir'ün Nisası'dır. Ünlü kadınlar diyor. Mehmet Zihni Efendi aşkı vatanın 1877 Nisan başlarında yayınlanmasıyla gazetelerin ondan çağdaş kadın yazarlarının ilki olarak söz ettiklerini. Romanın konusunu İspanya'da yaşanmış ve bir münasebetle İstanbul'a kadar gelmiş olan hoş bir hikayeden aldığı ya da çeviri olabileceğini yazıyormuş. Tercümeten nakil olabileceği Zehra Toska kahramanları batılı olan batı yaşayışını ve toplumunu anlatan, bu arada iki toplum arasında kısmen de olsa karşılaştırma olanağı tanıyan bir roman oluşuyla Tanzimat hikaye ve romanı içinde tektir dedikten sonra, istemeye istemeye de olsa Gülbeyaz'ın bu hikayesi Mehmet Zihni Efendi'nin de işaret ettiği gibi çeviri yoluyla içselleştirilmiş olabilir diyor. Ama hemen ekliyor. Ancak bir ikinci olasılıkta Zafer Hanım'ın eşi Kabuli Paşa'nın çeşitli yerlerdeki elçilikleri sırasında eşini birlikte götürmesiyle, yani Zafer Hanım'ın gözlemlerine dayalı olarak kurgulanmış olabilirliğidir. Zehra Toska romanın biçimsel kurgusu ve anlatımı eski hikaye ve romans kalıplarıyla verilmesine karşın gerçekçi olma çabasını taşır diyor. Refia Hanım Gülbeyaz'ın hikayesini anlatırken Maria Roberto'ya şu mektubu yazdı. Roberto Maria'ya şöyle cevap verdi diyor ve o mektuplar romanda olduğu gibi yer alıyor. 91. sayfada Maria intihara kalkışır. Kurşun sağ dizinin kaba etine gelmiştir. 93. sayfada altın sarısı saçlar alkanlar içinde kalmıştır. Bir de esirlik konusu var. Tanzimat romancılarının hemen hepsi esirliğe karşı çıkmıştır. Zafer Hanım esirlik konusunda şunları söyletiyor. Refia Hanım'a, şunu söylemeliyim ki İstanbul'daki tutsaklık üzerine görüşebildiğim Avrupalı kadınların düşünceleri ne olursa olsun, paşanın, Laz Ahmet Paşa, bana göstermiş olduğu güler yüz beni esirgeyip sakınması, babamın gösterdiği sevgi derecesindeydi desem aykırı bir şey söylememiş olurum. Ve onun ölümüne kadar gördüğüm rahat ve huzuru bir daha görmek ne nasip oldu ve ne de olacaktır. Allah onu nur içinde yatırsın. Aşk-ı Vatan'da benim ilgimi en çok betimlemeler çekti. Tanzimat romanında pek rastlanmaz betimlemelere Ahmet Mithat Efendi'nin 1876'da yayımlanan Felatun Bey ile Rakım Efendi adlı romanı için yazarken şunları belirtmiştim. Ahmet Mithat Efendi'de çevre betimlemesi yok. 7 sayfa boyunca kağıthane sefası anlatır. O sabahın letafeti der, kağıthane mevkiinin güzelliği der ama o kadar. Nasıl bir letafetmiş, o nasıl bir güzellikmiş, o göremeyiz bir türlü. Buna karşılık Dadı Kalfa'nın hazırlamış olduğu söğüş ve yalancı dolma ve helva ve kuru köfte ortaya çıkıp kayıkçıların hissesi dahi ayrıldı demeyi ihmal etmez. Türkiye'de roman ve toplumsal değişme sayfa 39. Ahmet Hamdi Tanpınar'da Recaizade Ekrem'in Araba Sevdası'nı 1896 incelerken şöyle diyordu. Her iki Çamlıca tasviri edebiyatımızın tanıdığı ilk realist tasvirlerdir. 19. asır Türk Edebiyatı Tarihi 4. baskı sayfa 494. Oysa Aşkı Vatan'da nefis betimlemeler var. Zehra Toska, iç mekan tasvirleri, eşyaların, döşemelerin, giysilerin, takıların, sofra takımlarının ayrıntılı olarak verilmesi, daha ilk bakışta romanın bir kadın kaleminden çıkmış olduğunu yansıtmaktadır, diyor. Oysa bu betimlemeler Aşkı Vatan'ın bir uyarlama olduğunu gösteriyor bence. Aşkı Vatan romanımızın tarihi bakımından ilginç. Zehra Toska, Zafer Hanım ve Aşkı Vatan başlıklı ön sözünün ilk dipnotunda, bugünkü okura Zafer Hanım ve dönemine özgü roman üslubunu da tanıtmak istedim. Bu nedenle metnin anlatım özelliklerini bozmamaya çalıştım, diyor. Diyor ya, Zafer Hanım'ın bir sene kadar oluyor, validem vefat edip kendisini pek çok sevdiğimden gece ve gündüz gözümün yaşı dinmedi cümlesini üçe bölüp, annemi kaybedeli bir sene kadar oluyor, onu pek çok severdim. Gözümün yaşı gece gündüz dinmedi biçimine sokarak, bugünkü okura Zafer Hanım ve dönemine özgü roman üslubu tanıtılamaz. Zehra Toska cümleleri parçalayarak çok kolay bir yol seçmiş. Zehra Toska, Zafer Hanım'ın dilini sadeleştirirken zaman zaman dil bilincinden yoksun olduğunu gözler önüne seriyor. 33. sayfada, 11. satırda etrafa diyor, 12. satırda çevresi, 137. sayfada, 1. satırda hem tekrar diyor hem yineledi. Zehra Toska, 50. sayfada kimse nakş itmemiş safhai fikrince dizesini vezin gereği düzeltme yapıldı dipnotunu yazarak, kimse nakşın idemez safhai fikrinde dahi biçiminde düzeltmiş, iyi etmiş. Ama yanlış dizeleri bulacak kadar aruz biliyorsa bu çabasını sürdürmesi gerekmez miydi? 104. sayfadaki mihneti kendiye zevk itmektir alemde hüner dizesinin vezni bozuk değil mi? İtmektirin itmedir olması gerekmiyor mu? Zehra Toska bu beytin enderunlu vasıfın olduğunu belirtmek gereğini duymamış. Başka dizelerde de vezin bozuklukları var ama üşendim.